icat çıkarma. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.
Merhaba Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerimiz ve Radyo 1 dinleyicilerimiz. İcat çıkarma diyenlere inat, icat çıkaranların hikayesini dinlediğimiz programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Erdinç Yeşilkaya, Bertrand Türkiye Genel Müdürü ve Özel Projeler Sorumlusu. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Erdinç Bey, meşguliyetin içerisinde programımıza zaman ayırdığınız için tekrardan teşekkür ederiz sizlere. Ayağınızın tozuyla Düzce'den kalkıp programımıza katıldınız. Teşekkür ederiz hem kurumumuz adına hem programımız adına. Tabii savunma sanayi üzerine yaptığımız bir program bu, malumunuz. Ama tabii savunma sanayi deyince sanayi kısmını biraz sizlerle konuşacağız bu noktada. Bu endüstri kavramını, işte bu teknolojilerin savunma sanayi girişini ya da bunu besleyebilecek diğer projelerin, diğer teknolojilerin savunma sanayi nasıl etkisi olabileceğini konuşacağız sizi. Bu konuda da sizin bilgi birikiminiz, tecrübeleriniz, yurt dışındaki görevlerinizle birlikte bunu biraz daha da irdeleyeceğiz. O yüzden programımıza başlamadan önce Erdinç Yeşilkaya kimdir diyerek başlayalım. Buyurun Erdinç Bey.
Sağ olun Adem Bey. Öncelikle çalışmanız için sizi tebrik ediyorum. Bütün ekip arkadaşlarınızı da. Adem Bey, ben kimim? Özetleyecek olursam yeryüzünde olan geçici bir ziyaretçi. Ondan hariç hayata çok dimensiyon tarzında bakan bir kişiyim. Yani farklı dimensiyonlarda bunun açıklamasını size yapacağım. Bu arada Türkçemden kusura bakmayın. 22 yıl önce eşimle evlendim. Türkiye'den özellikle seçtim. Türkçem gelişsin diye ama bazı eksiklerim hala var. O yüzden şimdi
tabii,
kusura bakmayın.
Sayın Erdinç Bey de yıllarca yurt dışında kendini geliştirmiş. Oralarda okumuş. Türkiye'ye dönmüş bir konuğumuz aynı zamanda.
Evet Adem Bey. Bu da pasaportta belli oluyor. Neticede pasaportta Almanım. Kalben Türk'üm. Dinen de Müslümanım.
Elhamdülillah.
İki taraf için de yabancıyım.
Elhamdülillah.
Öyle de özetleyebiliriz. Doğma büyüme olacak olursa Almanya'yı az çok bilenler Münih Stuttgart arasında Ulm, Baden-Württemberg eyaletin, Avrupa'nın en çok patenti olan eyaletin bölgesinde kariyerime başladım. Burada büyük şirketler için, otomotiv ve havacılık şirketleri için çalışmalar yaptım. Doğduğum yerde de dünyanın en yüksek kilisesi mevcut ve bunu hemen hemen her gün her yerden görebiliyorduk. Neden bunu anlatıyorum onu da size açıklayacağım. Aynı zamanda da okul hayatımı nehrin öbür tarafında Bayern eyaletinde yaptım. Bayern, evet. Bayern Münih olarak daha çok herhalde tanınmıştır. O da Almanya'nın en zengin eyaleti diye geçiyor. Yani uzun lafın kısası Güney Almanya bölgesinde çok verimli bir ortamda yetiştik diyebilirim.
Yani hem teknoloji noktasında hem teknoloji. Eğitim noktasında.
Evet. Çocuklarım var, bir kız iki oğlum.
Allah bağışlasın.
Tabii ki evliyim çok şükür. Ve özgeçmişimde bakarsanız otomotiv sektöründe kariyer yaptım. 3 tane mesleğim var. Bir üniversiteyi bitirdim dışarıdan. Ve her dalda hemen hemen teknoloji dalda eğitimimi aldım. En son olarak yazılım ağırlıklı. Ve işletme olarak da üniversite Berlin Üniversitesi'ni bitirdim dışarıdan. Yani özellikle bu, her dalda kariyer yaptım diyebilirim her seviyede. Alman şirketinde, o bahsettiğiniz Alman şirketinde bayağı bir bilgi birikimim var ve bunu evet. paylaşmak isterim inşallah.
Evet, teşekkür ederiz. Tabii yani bu noktada yani dolu dolu bir CV, dolu dolu bir tecrübe ve şu anda da firmanızın genel müdürü olarak, Türkiye genel müdürü olarak, Türkiye sorumlusu olarak buradasınız. Artık bu bilgi birikiminizi ve tecrübenizi Türkiye'de idame etmeye çalışıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Bunlardan bahseder misiniz?
Şimdi iki rolüm var bahsettiğiniz gibi. Bir tane rolüm Almanya, Güney Almanya sorumlusu, Avusturya, İsviçre sorumlusu olarak kaldı. Evet. Burada çok büyük bir projeyi Türkiye'de de taşıdım diyebilirim. Bu belediyelerle alakalı çalışma, akıllı ulaşımı barındıran bir çalışma, evet. akıllı araçları barındıran bir çalışma ve hidrojen de ekliyoruz bu projemize. Artı bildiğiniz mobility uygulamaları, yani bir ekosistemden, ulaşım ekosisteminden bahsediyoruz. Burada çok detayları veremeyeceğim ama teknolojik olarak
hidrojen dediğimiz yakıt olarak hidrojeni kullanmaya mı gayret ediyorsunuz?
Evet, örneğin hem yakıt olarak hem enerji olarak burada kullanma. Çok sağ olsun paydaşlarımız var. Bazı üniversitelerimiz var. Marmara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi profesörlerle beraber çalışıyoruz bu konuyu.
Projeleri geliştiriyorsunuz.
Aynen. Ayrıyeten de Türk KOBİ'ler ve Türk startuplarıyla beraber bu çalışmayı yürütüyoruz. Ve bu çalışmanın teknolojik çalışma olduğu için bu kadarını söyleyebilirim. Farklı dallarda da kullanabileceğiz inşallah ileride.
İnşallah. Genel olarak bunlarla birlikte buradasınız.
Evet.
Bunları bu projelerin yürütücülüğü noktasında.
Aynen. Yanı sıra da ikinci rolüm de Türkiye Genel Müdürü olarak klasik olarak mühendislik hizmetleri veriyoruz büyük şirketlere. ARGE tarafında ağırlıklı.
Danışmanlık mı yoksa ARGE mi? Yani direkt ARGE'ye mi dahil oluyorsunuz yoksa sadece bilgi birikiminizi paylaştığınız bir yapı olarak?
Daha çok mühendislik tarafında. Artı şahsen danışmanlık da veriyorum. Üst düzey yöneticilere teknolojik uluslararası danışmanlık veriyorum. Evet. Yani bu genel müdür rolünde.
Evet, teşekkür ederiz. Tabii Türkiye'mizde bir milli teknoloji hamlesi var malumunuz. Ve ciddi bir şekilde de bunların bu teknoloji, bu ürünlere şahit oluyoruz. Görüyoruz bunları. Artık sonuca ulaşabilecek hale de geldik. Ve dünyada artık bu savunma sanayi noktasında bir lige de ulaşmaya başladık biz bu noktada. Tabii bu konu üzerinde bilgi birikimimize dayanarak savunma sanayi kavramı nedir efendim, bununla devam etsek.
Tabii ben düşündüm, savunma sanayi çok basit, uzatmadan, çünkü öbür konulara daha derin girebiliriz inşallah bu zaman süreç içerisinde. Dün, bugün, yarın bağımsızlık, karar ve hareketlilik gücüdür savunma sanayisi benim ifademle.
Evet. Savunma sanayi deyince sizde böyle bir kavram oluştu diyorsunuz. Teşekkür ederiz. Tabii savunma sanayi çok geniş bir alan malumunuz. Her konusuyla, her alanıyla bir ekosistem, büyük bir ekosistem, büyük bir yapı. Bu noktada sizi böyle bir Türkiye'ye çeken, Türkiye'de bu yapıyı oluşturmak amacınızın gayesini öğrenebilir miyiz?
Evet, tabii ki. Türkiye'yi çeken dünden bugüne verilmiş bir spontan karar değil. Bir, İkincisi hiçbir şekilde gemi de yakmadık. Yani Avrupa'da, Almanya'da hala oturumumuz da var. Neticede bir Alman şirketi için Türkiye temsilcisiyim. Ve Alman projelerini, Fransız, İngiltere projelerini, hatta Doğu Avrupa projelerini bile Türkiye'de yapmak istiyoruz. O yüzden orada bağlantımız var. Ama size bunda 3 kademeli cevap vereceğim. Evet. Birincisi mantık. Mavi renkli adlandırdığım olay mantık. Burada ekonomiksel makro ekonomi dediğimiz konulara baktığımda ticari ağırlıklı ama sosyal ağırlıklı ama kanunlar ağırlıklı, yaşam ve yaşam kalitesi ağırlıklı bir süreç içerisinde farklı değişimler gördüm. Bunu hem Avrupa'da gördüm, Almanya ağırlıklı, evet, hem de Türkiye'de gördüm. İkinci karar vermemin sebebi otorite olan kırmızı dediğim renk konusunda ailem ve sorumlu olduğum elemanlar, gençlerimiz için başarılı nerede olabilirim bundan sonraki süreçte sorusuna Türkiye diye karar verdik.
Evet.
Burada bunun içinde, pamuk içinde yaşadığımız, kendi ifadelerimi kullanıyorum, Avrupa'da bir sosyal sistemi için, bir güvence içerisindeki, pamuk içerisinde yaşadığımız hayatı terk edip yeni bir hayat kurma gerektiğini düşünerek Türkiye'ye geldik. Üçüncü ve son faktör de duygusal faktördü, sosyal faktör. Buna da sarı rengi veriyoruz,
evet,
metodik olarak. Kültür, din, en yüksek kilise yerine cami görmek,
evet,
çam sesi yerine ezan sesi duymak istedik.
Evet, yani bu milli ve manevi değerler üzerinde Türkiye'de de artık bu faaliyetleri gerçekleştirelim diye buraya geldiniz. Tabii aslında çok detaylı konular bunlar, bahsetmiş olduğunuz konular, ama nihayetinde de bir Türkiye temsilciliği, bir Türkiye Genel Müdürlüğü var. Tabii bu firmaya böyle bir Türkiye temsilciliği ya da Türkiye Genel Müdürlüğü kurulmadaki amacınız neydi? Yani buradaki personeli Almanya'ya da götürebilirdiniz. Orada da istihdam yaptırabilirdiniz ama siz dediniz ki Türkiye'de de bunun bir temsilciliği olsun, burada bir yapısı olsun. Buradaki değerleri, buradaki o genç dimaları Türkiye'de tutalım ama Türkiye'de değerlendirelim diye böyle bir giriş görüyoruz sanki. Doğru mudur bu noktada?
Çok doğru Adem Bey. Şimdi ben kendi ve özel hayatım için nasıl belirli faktörler renklendirsem bile veya başlık bulsam bile aynı şekilde bunları şirket içerisinde de yaptık. Genel müdürlerle beraber. Bu karar da dünden bugüne olmadı. 3 evet. yıllık bir çalışma sonrasında ve bundan önceki faaliyetlerimiz, Türkiye faaliyetlerimizi de değerlendirerek yeni bir iş planı, business model dediğimiz çalışma çok detaylı yaptım. Burada da çok çeşitli faktörler, iş kaynakları, politik destek, işte ekonomik, tabii ki enflasyon, evet. kur farkları, üniversitelerinin çoğalması mesela bir pozitif etken olarak, savunma sanayinin ağırlıklı olarak Türkiye'de sanayi olarak çok hızlı büyümesi
evet.
en başta gelen faktörlerden bir tanesi ve şimdi de bunu fark ediyoruz ki farklı branşlara da bu yansıyor. Örneğin otomobil sektöründe,
evet.
tekstilde veya işte meyve sebze ihracatında zaten Türkiye güçlüydü. Ama artık yeni branşlara da geçtiğini fark ettik. Yani bunları çok bilinçli bir şekilde bazı kriterlere dikkat ettik.
Evet.
Ve dolayısıyla bizim Avrupa'nın en büyük mühendislik hizmeti veren şirket olarak da 51. lokasyon olarak da Türkiye'ye tekrardan açmak, canlandırmak kararı verilmiştir.
Evet, teşekkür ederiz. Yani böyle bir birikimi, böyle bir gücü Türkiye'de de tutmaya gayret ettiğiniz için. Tabii yapmış olduğunuz projelerden bahsettiniz. Az çok içinde olduğunuz, sorumluluk içerisinde olduğunuz projelerden bahsettiniz. Savunma sanayi ya da diğer sektörlerde hangi alanda bunu daha efektif kullanabiliriz? Yani evet, bir otomotiv sektöründe bir hizmet var. Ve teknoloji de bunun üzerine oturtmuşsunuz ama sadece bunun otomotivde olmadığını da görüyoruz bu projelerin.
Hı hı.
Bunu savunma sanayi alanında hangi alana dönüştürebiliriz Türkiye nezdinde ya da nasıl bir katkı sağlayabiliriz? Bunlarla alakalı düşüncelerinizi ya da projelerinizi alabilirsek seviniriz.
Evet, bunu da ikiye ayırmak istiyorum Adem Bey. Birincisi, projeler teknoloji dediğiniz zaman yazılım, elektrik, elektronik veya buna benzer mühendislik toplum birikim. Bilimsel çalışmaları aslında sanayi bağımsız kullanabilirsiniz. Bu bir. Projeler, ben şöyle herkesin aklında olsun diye elemanlarım da dahil basitleştiririm. DOYEM diye bir kelime kullanıyorum. DOYEM'in açıklaması da bir dijital, iki o otonom.
Evet.
İki tane Y'den ulaşıyor. Bu Yeşilkaya değil. Bu iki Y'nin mantığı yerli, yapay ve yapay yerli adına evet. geçiyor. E harfi içi elektrikli teknolojiler, H yani H kelimesi de hidrojen ekleniliyor. Son olarak da M harfi de mobility teknolojileri barındırıyor.
Evet.
Bu farklı disiplinleri çok akıllıca bir disipline sunabiliyorsanız veya buna kabiliyetliyseniz burada her branşta gereken neyse o branş için uygun çözümler sunabilirsiniz.
Evet.
Savunma sanayinin ekosistemi ikinci bölüm olarak da değineceksiniz diye düşünüyorum. Ticaretin önemi.
Evet.
Burada da 5 konuyla cevap vereceğim. İhracat hedeflerine katkısı
evet.
illaki olacaktır. Bugün çok başarılı bir şekilde ihracat, teknoloji, savunma sanayi teknolojileri ihracatlarını yapıyoruz ve bunları her hafta, her ay neredeyse haberlerde duyuyoruz. Bunun ihracata katkısı olacaktır, ihracat hedefimize.
Mühendislik... Burada aslında bahsetmiş olduğumuz şu, yani siz bir ürünü üretiyorsunuz, ortaya koyuyorsunuz, bir proses geliştiriyorsunuz. Bu bir nebze kendi içerisinde bir kullanıma geçiyor. Ama tabii bu burada kalmaması gerektiğini, bunun dış dünyaya ya da dış ülkelere nasıl pazarlanabilir, nasıl bu teknoloji transfer edebiliriz, transfer alan değil de transfer eden bir pozisyonda bunları düşünerek konuşuyoruz sayın dinleyicilerimiz. O noktada da bunun stratejilerinden biraz bahsediyoruz.
Evet Adem Bey, şimdi bu mühendislik disiplininde de baktığınızda uzaydan sonra benim kendi sıralamamda savunma sanayi ikinci sırada geliyor. Kompleks olayına evet. baktığınızda mühendislik açısından.
Kritiklik noktasında.
Çok, aynen, çok hassas, çok kritik, çok yüksek düzeyde standartlar var savunma sanayisinde. Uzayda hemen peşine geliyor. Sonra havacılık, otomotiv, endüstriyel ve medical dediğimiz mühendislik disiplinleri geliyor. Dünyada buna hakimsiniz demek ki uzay ve savunma sanayi artı işte havacılık ve benzeri söz sahibisiniz, ünvan ve imaj sahibisiniz. Bu çok değerli bir şey. Sizi evet. aynı göz seviyesinde sizinle muhatap olmaları, sizi ciddiye alabilmeleri için. Ülkeler arasında böylece de stratejik dengeler sağlayabiliyorsunuz. Bazılarıyla o iş ortaklığı girersiniz, bazıları giremezsiniz. Yani elinizde bir koz var, bir ürün var, istenilen bir şey var. Bunu ihracatta stratejik hamleleriniz için doğru kullanabilirsiniz. Evet. Son iki konuda da bazen yetersiz kalındığı zaman ihracattan ziyade iş birlikleriyle de böyle teknolojileri yani uluslararası iş birliklerine açık olmak gerekiyor. Evet. Bunu Avrupa çok yapıyor. Avrupa içerisinde ve Amerika, Avrupa vesaire. Yani Çinlerle bile iş birliği yani herkese açık olması lazım ön yargısız ki bazı zor teknolojileri ancak beraber başkalarının tecrübesiyle elde edebilirsiniz. En azından ilk aşamada. Son olarak da şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Yüksek teknoloji olsa bile ufak bir vida veya bir parçayı KOBİ'lerinize yerli işverenlere dahil ederek bunların da geleceğini bir şekilde fayda göstermiş evet, olacaksınız.
Yani şeyde güç birliği noktasında alt firmalarla da birlikte bu sistemi yani bu ekosistemi kurmaya çalışırsak ki dediğimiz gibi yani o savunma sanayi kavramını sanayi tarafında tamamlamış olursunuz. Yani demek istediğimiz şu sanayi kısmını, sanayideki o endüstriyel yapıyı tamamlayamazsanız, o mekanik gücü, o makine gücünü ya da insan gücünü oluşturamazsanız tabii ki savunma kavramı orada biraz boşluğa düşebiliyor. Ki bu noktada dediğiniz gibi alt firmaları, KOBİ'leri de besleyerek bu ekosistemi belirli bir aşamaya daha da getirebiliriz. Ki bu noktada da aslında Türkiye'de çok ciddi atılımlar da oluyor. Yani daha önceki konuklarımızla biz şunu gördük. Bazı kritik noktalarda bir şeyleri aşamayınca hemen dediğiniz gibi yurt dışındaki firmalarla iletişime geçip bu iletişim noktasında bunlarla ya ortaklık ya da iş protokolleri üzerinde onların tecrübelerini kendilerine aktarmaya gayret ediyorlar. Bu noktada Türkiye'nin çok ciddi bir ilerlemesini de görüyoruz bu dediğiniz strateji noktasında. O yüzden bahsetmiş olduğunuz o KOBİ'leri ve altyapıyı ekosistemi güçlendirmek için güçlendirmemiz gerekiyor.
Bu konuda isterseniz de bir ekleme yapayım evet. Adem Bey, müsaadenizle. Burada örneğin özellikle savunma sanayisinde 4 yıl önce, 5 yıl önce Almanya'da tanıştığım yüksek düzeyde bir mühendis arkadaşımız kendi şirketini kurdu. O ismini evet. vermeyeceğim şu an. Bu arkadaşıma kendi imkanlarıyla bu savunma sanayi, bu yeteneğini ve çalışmalarını referanslı projeleri var. Arap ülkelerine, Amerika'ya, Avrupa'ya. Asya taraflarına satılan hı-hı. ürünleri var. Ama bu arkadaşımız tek başına mühendis olarak ufak bir şirkette çok ilerleyemiyor. İlerliyorsa bile çok yavaş ilerliyor. Güçlü bir şirket olarak buna mesela el uzattık. Beraber bir strateji hamlesi kararlaştırdık. Evet. Ve bu arkadaşımızı şu an Ankara'ya getiriyoruz. Bulunduğumuz yere. Evet. Ve burada seri üretim için destekleyeceğiz bunu. Şöyle hayal edin. Mevcut bir aracı ne olursa olsun karada, havada veya suda her türlü iletişim teknolojileri adapte ederek yani 100 bin dolarlık bir araç işin ve günün sonunda 700 bin ile 1 milyon dolar arasında bir araç oluyor ekipmanlar evet. sayesinde. Ve bunu bir araç 6 ay 1 yıl değil 100 araç 3-5 ay içerisinde yapacak bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz ve bunu Türkiye'de yapmasını sağlamaya evet, destek çıkıyoruz.
Yani böyle bir altyapı oluşturmaya çalışıyor bu noktada anladığım kadarıyla. Şu anda Türkiye'mizde de bir otomotiv artık yapısı oluşmaya başladı malumunuz. Bu süreçte bu otomotiv özellikle elektrikli araçlardaki bu altyapıyı bunu biraz açabilir miyiz bu noktada?
Evet. Şimdi bu bahsettiğim teknoloji bölümleri, disiplinleri otomotifte biz uyguluyoruz. Birkaç yıldır büyük sanayilerle beraber çalışıyoruz. Özellikle ben ve ekiplerimle beraber, elemanlarımızla beraber otonom araç, elektrikli araç, batarya yönetim sistemleri ve iletişim ağırlıklı dört dalda ağırlık veriliyor otomobil sektöründe. Bu otonom araç uçakların da otopilot dediğimiz evet. konusunu uyguladığımızı düşünün. Biz bunu 6-7 yıl önce sokaklarda gezdiriyorduk bile bu aracı. Mevcut evet. olan bir aracı biz otonom hale getirmiştik zaten. Seviye 4 artı 5'e gidecek şekilde. Bunun için yapay zeka kullanmanız ve çok büyük veriler kullanmanız lazım. Aramızda teknik dinleyiciler varsa günlük 12 terabyte data bilgisinden bahsediyorum tek bir araç için. Bunları biz analiz yapıp yapay zeka destekleyerek aracın kendi başına hareket ve karar verme yeteneğini aynı uçakta olduğu gibi, otopilotta olduğu gibi araçlara aktarabiliyorduk. O yüzden burada otomobil sektörünün veya başka bir sektörün savunma sanayiyle, hava sanayiyle,
otonom uçakların
çok bir bağlantısı var aslında. Bunu ifade etmeye çalışıyorum size.
Bu noktada bir girişiminiz var mı? Savunma sanayinde bu birikimi, bu projeyi savunma sanayisinde de kullanabiliriz. Böyle bir ulaşım, böyle bir hareketiniz oluyor mu?
Savunma sanayi Türkiye'de çok ileride olduğu için burada otomotiv sektöründen bu konuda çok bir bilgi paylaşımı yapabileceğimizi düşünmüyorum ki eğer iletişimde karada veya suda olan başka bir araçta birlikte çalışacaksa bir olarak savunma sanayi o zaman kesinlikle biz burada yardımcı olabiliriz bilgilerimizde. Ama evet. Türkiye gerçekten yüksek seviyede savunma sanayi geliştiriyor. Evet,
yani son dönemlerde iradeyle birlikte çok ciddi bir yere ulaşmış olmakta. Bunu hepimiz şahit oluyoruz yani. Evet, biz de Türkiye olarak son zamanlarda savunma sanayi alanında yapılan o gelişmelere şahit oluyoruz. Yani çok ciddi bir başarı var. Hatta artık dünyada ilk 5 ligine girme potansiyelini oluşturmaya başladı. Savunma Sanayi Başkanlığı altındaki firmalarla birlikte. Ki yakın dönemde de özellikle Milli Muharip Uçağı'nda malumunuz görüntülerini paylaştılar. Bir prototip olarak artık muhtemelen söyledikleri vakitte de uçuracakları görüyoruz bunu. Tabii böyle bir hep böyle bir başarı kavramını görüyoruz burada. Yani işte uzun yıllarca böyle yapmış olduğunuz projelerde belirli adım adım belirli bir süreci getirdiniz. Bu bilgi birikiminizi, bu tecrübenizi kullanarak bu alanda kendini geliştirmek isteyen, kendine hedef oluşturmak için savunma sanayinde de teknoloji alanında bir mühendis olacağım ya da herhangi bir bölümde bu alanda çalışmak istiyorum diyen gençlerimize tavsiyeleriniz ne olur?
Öncelikle hedefinizi ve branşınızı ve teknoloji bazınızı belirtmeniz gerekiyor. Bu da sizin yeteneğinize göre, başkasının demesine göre değil, kendi yeteneğinize göre yapmanızı tavsiye ediyorum ki başarı hevesle, zevkle yapılan bir işten gelir.
Evet, yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Son diyeceğiniz bir şeyler varsa efendim tekrardan alalım. Programımızı da sizin istediğiniz bir türküyle de kapatalım inşallah. Buyurun.
Sağ olun Adem Bey. Fırsat olarak şunu söylemek isterim. Büyüklerimizin özgeçmişi ve bizlerimizin özgeleceği ne şahsi bakışım olarak ifade ediyorum. Osmanlı çeşitli sultanlar ile dönemi vardı. Atatürk ile Türkiye Cumhuriyetimiz kuruldu ve Müslümanlığı kaybetmeden modernleşme oldu. Ve son 20 yıl bizler için Türkiye yüzyılı zemini ilk aşamaları gerçekleşti.
Evet.
İyisi ve kötüsüyle elinden geleni yaptılar. Ben bundan evet. eminim. Ama kimse dört dörtlük değil. Padişah da olsanız, sultan da olsanız değildir. Biz de dahil, ben de dahil. Gelin hep beraber yaşlı genci, kadın erkek, şehirli köylü, sağlıklı engelli, fakir zengini, okumuşu okumamışı, beyaz yaka mavi yaka, tecrübeli tecrübesiz, holding kobi, startup, ırkı, dini, rengi ne olursa olsun tüm branşlarda ve konularda geleceğimizi beraber inşa edelim. Hatalarımızı düzeltelim, eksiklerimiz yetkin olduğumuz konularda karşılıklı kapatalım. El birliğiyle çözüm bulmak ve umut dolduracağımız bir dünya için güce güç katalım. Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için
evet.
diye bir not aldım. Sağ olun paylaşabildiğim için.
Çok teşekkür ederiz. Sonda bize vermiş olduğunuz bu özlü sözlerle birlikte. Tabii ki yani millet olarak, toplum olarak yapmış olduklarımıza sahip çıkarsak, birbirimize sevgi ve saygı çerçevesinde bilgi birikimimizi, tecrübelerimizi aktarırsak, hakikaten olmayacak, ulaşamayacağımız bir yer yok. Uzayda da izimiz olur böyle giderse yavaş yavaş. İnşallah. Teşekkür ederiz efendim programımıza katıldığınız için. Türkünüzü alalım. Onunla da bitirelim artık.
Evet. Her gurbetçinin dinlediği bir şarkı. Ya 60'lı yıllardan beri baş koymuşum Türkiye'min yoluna.
Evet. Teşekkür ederiz. Sayın dinleyicilerimiz, bu haftalık da bu kadar. Bu haftaki konuğumuz Erdinç Yeşilkaya'ydı. Tekrardan kendilerine teşekkür ediyoruz. Mikrofonlarda ben Adem Yeşil, teknik yapımda Aslı Yıkılmaz ile haftaya yine aynı saat ve aynı günde buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.
ey namusum arım. Kilimlerde çizgi çizgi efkarım. Heybelerin akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey. Heybelerin akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey hey hey hey. Heybelerin akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey hey hey hey.
İcat çıkarma.